Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynıcı.
İkisi bir bu hafta tam kadro olarak karşınızda yine teknoloji ve oyun haberlerini ekranınıza getireceğiz. Ben ilk olarak arkadaşlar kendi reklamımızdan olaya açayım. Şimdi izleyenler de diyecekler ki arkadaş senin her yeri reklam. Girişte reklam. Şimdi bir de Mesut Çevik reklam yapıyor. Ama Donanım Haber olarak Donanım Haber ismindeki TV programımızda yarın saat 18.00'da TV2'de olacağız arkadaşlar. İzleyin, yorumlarınızla bize katkıda bulunun. TV programını nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Sizin yorumlarınız orada ihtiyacımız olacak gerçekten. Çünkü ilk defa televizyonda, Türk televizyonlarında içinde ürün incelemesinden tutun da yine aynı ikisi birde olduğu gibi teknoloji haberlerine, yorumlara yer verdiğimiz, nasıl yapılır videolarıyla teknolojik sorunlara yine teknolojik çözümler bulduğumuz bir saatlik bir teknoloji programı hazırladık sizler için. İçinde koşturmaca yok, sadece biz varız ve haberlerle teknoloji var. Tabii ki ilk TV programımız elbette amatör yanlarımız olacaktır. Fakat sizin yorumlarınıza burada ihtiyacımız var ve sizin yorumlarınızla beraber daha iyi hale getirebileceğimize inanıyoruz. Çünkü webdeki zaten bugünkü performansımızı da yine sizin olumlu eleştirilerinize borçluyuz. Şöyle yaparsanız daha iyi olur dediler. Biz öyle yaptık ve gerçekten de çoğu zaman çok daha iyi oldu. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve yine popüler bir haberle başlayalım. Apple haberiyle başlayalım. Biliyorsunuz iPhone 5 lansmanı geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Fakat şimdiki haberimiz ise iPhone 5S'de yaşanan stok sıkıntısı. Çünkü online satışa sunulmasıyla beraber telefon ilk siparişi verenlere 7 ila 10 gün içerisinde telefonlar ulaştırılacağı belirtilmiş.
Çok geç bir süre yalnız.
Evet, ve stokların tükenmesiyle beraber de artık bir sonraki siparişlerin önümüzdeki ayın ortalarını bulabileceği konuşuluyor. Buradaki en büyük sıkıntı olarak da Touch ID, yani parmak izi okuyucusundaki tedarik sıkıntıları gösteriliyor. Biliyorsunuz iPhone 5S'de oldukça gelişmiş, çok çok güzel bir şekilde çalışabilen yeni nesil bir parmak izi okuyucu var. Fakat bu parmak izi okuyucu çok çok yeni bir şey olduğu için de üretim konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyormuş. Ve bu da iPhone 5S'lerin büyük miktarda, büyük stoklarda üretilmesinin önüne geçiyormuş diye haberler geliyor. Birçok ülkede, Çin dahil, şu anda stok sıkıntısı yaşanıyor. Elinizi çabuk tutun diyoruz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bir an evvel bu telefonlardan bir tanesini almak için sıraya girebilirsiniz. Çünkü belli ki zor bulunacak.
Stok sıkıntısı var. Kalaborsaya düşecek ya.
Ya böyle cihazlarda hani teknoloji meraklıları zaten çok böyle über züber bir özelliklere sahip olduğu için değil, yeni bir şey olduğu için ilk gün sahip olmak istiyorlar. Şimdi ön sipariş vermişsin, bekliyorsun çıkış tarihini ve ilk gün sahip olamadığın zaman tabii ki bir moral bozukluğu herhalde oluyordur.
Evet, oluyor.
En azından ön sipariş verenlere böyle ulaşırsaymış, gene mağazalarda belki sıkıntı olabilir ama.
Ya bu kadar rağbet göreceği belli olan, ya sonuçta iPhone'un her telefonu, her çıkan cihazı büyük rağbet görüyor. Acaba Apple bunun
planlamasında mı diyorsunuz?
Planlamasını yapmamış mı?
Ya şimdi şöyle bir şey var gerçekten. Hani sonuçta bu telefonun nihai sürümü elbette yakın bir zamanda hani nihai sürüm ulaşmıştır. Beta testlerinden falan çıkmıştır ve üretime geçilmiştir diye tahmin ediyorum. Ve doğal olarak da hani üretim sıkıntısı milyonlarca satan bir cihaz. Yani daha duyurulduğu ilk gün belki de birkaç milyon satmış olacak.
Bir de şey de var, yani ulaşılması zor olunca cihazın da bir değeri artıyor gibi.
Değeri artıyor ama gerçekten yani o kadar miktarda cihaz üretmek, düşünseniz adamlar çeyrek satış rakamlarını açıklıyorlar. Evet. 20 milyon üzerinde cihaz sattıkları oluyor sadece bir modelden. Yani bu tip rakamlar uçuk. Zor. Saymaya kalksanız sayamazsınız ki biz burada üretmekten bahsediyoruz. Zor gerçekten. Stok sıkıntısı yaşanması aslında normal. Kaldı ki HTC One da alüminyum bir kasaya sahipti, biliyorsunuz. Onun üretiminde birçok sıkıntı yaşandı ve o telefon bile böyle milyonlarca iPhone kadar çok satmasa bile yine de üretim sıkıntıları nedeniyle geç girdi ülkemize mesela. Bütün ülkelere stok sunulamadı. Bu arada Apple tarafında bir diğer haberde iOS 7 bekleyenler için, biliyorsunuz iOS 7 yayınlandı. Bazı kullanıcılar nasıl indireceğiz demişler. Sitemizde bu tip haberlere yer verdik ama iTunes 11.1'i kurduğunuz zaman yeni güncellemeyi resmi olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yeni arayüzde ve yüzlerce yenilikle telefonunuzu buluşturabiliyorsunuz. Tabi bu yeniliklerin hepsini kullanabilmek için iPhone 5 ve ötesinde bir telefon kullanmak gerekiyor. 4S ve 4'e doğru gelirken iOS 7.0 bazı özelliklerinden feragat edilmiş. Bu da aslında normal. 4 benim dediğimiz gibi, cihaz kaç yıllık?
Benim gibi 4 kullanıyorsanız bazı özelliklerinden mahrum kalıyorsunuz. En başta böyle görüntüyle ilgili özellikleri tabii kısıtlanmış ki iOS 7'nin en büyük özelliği benim gibi arka plan işte hareketli, evet, boyutlu bir yapısı var. Hatta gelen uygulamalar da işte Foursquare gibi olsun, Twitter, Facebook gibi uygulamalar olsun, Onların böyle bir arayüzleri bile iOS 7'ye göre uygulanmış ki ben bilmiyorum, beğeniyorum ya iOS 7'yi. Mesela evet. Talha da tablette kullanıyor.
Saydamlık hissi, o sanki uygulamaların belli bir kutu içerisine girmiyormuş gibi durması benim çok hoşuma gitti. Böyle sanki hepsi...
Evet, görünüş olarak gibi. Gerçekten kuvvetli. Telefonda da çok güzel görünüyor yani, o konuda haklısın. Son haberimi de yapayım. Bu da Nvidia tarafından. Tegra 4'ü biliyorsunuz bir türlü kullanan donanım çıkmadı, doğru düzgün kullanılmıyor falan diyordu. Yeni yeni duyurulmaya başladı tabletler. Piyasaya sürülecekler, gösterileri yapılıyor. Nvidia tarafından da madem siz üretmiyorsunuz biz üretelim denmiş ve 7 inçlik bir tablet tanıtımı yapıldı. Nvidia Note resmileşti arkadaşlar. 7 inçlik 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip olan Tegra 4 taşıyan gerçekten 7 inç tabletler arasındaki en güçlü tabletlerden bir tanesi. Nvidia tarafından duyuruldu. $200 fiyatında hassas kalemiyle de yine ilgi çekici bir cihaz olacak. Tablet arenası gitgide hareketleniyor Android tarafında ve fiyatlar da inanılmaz bir şekilde düşüyorlar. Evet. Yani Tegra 4'ün de çok yüksek bir oyun performansı olduğu düşünüldüğünde Nvidia'nın iddiası yine bu yönde tabii. Biz test etme şansı bulamadık. Tegra 3'te de böyle iddialar vardı ama umarız Tegra 4'te iyi seviyededir.
Fiyat olarak gayet cazip geldi bana.
Tabii. Evet, fiyatı çok cazip. Bakalım yani, denemeye değer en azından.
Ya en azından fiyatı düştü mü böyle aldığınız zaman hani deneme, işte teknoloji takip etme yönünden de iyi oluyor. Bu konuda da rekabetin artması güzel.
Evet ama Nvidia Shield'dan bile ucuz olması enteresan olmuş burada.
Shield'dan hiç haber yok bu arada. Yani
Shield'dan ucuz olsun zaten çünkü Shield bana göre çok büyük bir patlama oldu.
Yani. Evet. Tegra 4'ü yetilerini ortaya sermek için yapılmış bir donanım gibi geldi bence ama kim aldı, kim kurcaladı, kim oynadı?
Sınırlı sayıda zaten üretilmiştir. Nvidia'nın da ben onu milyonlarca satacağım diye bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Yani bu entegre bunları yapabiliyor. Bizim GPU'larımız bu kabiliyetlere sahip dediler.
Reklam
ama
oldu biraz.
Tablete baktığımız üstüne HDMI çıkışı var. Yani bütün modern giriş çıkışlara sahip. Onun da aynı Shield gibi belki de oyun stream etmek için televizyonumuza bağladığımızda içerideki bilgisayarı televizyona aktarmak için falan kullanabileceğiz gibi görünüyor. Belki de bir gamepad bağlayıp yine aynı şekilde oyun oynamaya devam edeceğiz. Tegra 4'ün potansiyeli yüksek şu anki iddialara baktığımızda ki test sonuçları da bunu doğruluyor aslında. Hani umarız bir an evvel çıkar, bize deneme şansı buluruz.
Evet, Tegra'dan bahsettik. Tabii ki Tegra deyince oyunlar, oyunlar deyince de bu haftanın en önemli haberi olan GTA 5'e geliyoruz arkadaşlar. GTA 5 sonunda uzun bekleyiş ardından piyasaya çıktı. Tabii ülkemizde bazı tedarik sorunları, o problem oldu ama.
Evet, ben ön sipariş verenlerdenim. Ben biraz daha fazla bekledim evet, o yüzden ama yurt dışından geldi.
Gene iyi geldi. Mesela Türkiye'de satışlarda Aral 2 gün daha geç çıkacağını söyledi. Tedarikte bazı sıkıntıları olmuş. İşte tabii ki farklı yollardan da alanlar oldu ama Shop'ta gerçi reklam gibi olacak ama yurt dışından alanlara da böyle hemen gelmesi.
Evet, hemen geldi yani. Çıkışı ne zaman oldu? Çıkışından sonra 2 gün 3 gün geçti. Elime aldım. Hafta sonu en azından oynayabileceğim.
Evet, hani dedik ya işte iPhone gibi böyle yüksek teknoloji cihazlarda ilk gün sahip olmak istiyorsunuz.
Evet.
Yani GTA 5, Metal Gear Solid bu tarz oyunlara da hadi gene diğer bazı oyunları böyle arka planda bırakıyorum işte. Bir hafta sonra alsanız da oluyor ama bu tarz oyunları ilk gün sahip olmak oldukça önemli. Tabii ki GTA 5 ile ilgili daha önce $265 milyon bir rakamdan bahsetmiştik. Oyunun maliyetinin bu kadar yüksek olduğundan bahsetmiştik. Oyun arkadaşlar 24 saat içerisinde $800 milyon bir hasılat elde etmiş ki mükemmel bir rakam.
Direkt çünkü parayı çıkartmışlar zaten fazlasıyla.
Evet, kıyaslama yaptığımızda analistler ilk ayda hani bir aylık sürede 30 günlük sürede $1 milyar yetişebilir gibi bir rakam söylediler. Hani $800 milyon bir gün içerisinde bir ulaşılması inanılmaz. Muhtemelen ilk ay sonunda 1,5 filan ulaşır diye
ama düşünüyorum ben. Yani şimdi oyunu sipariş verdim ve beklerken de birçok videosunu izledim internetten. Çünkü erken alanlar ya da 17'sinde alma şansı bulunanlar biliyorsunuz birçok video canlı yayın yaptılar. Mükemmel. Yani oyun hak ediyor gerçekten satın alınmayı. Bir first person shooter bugün o kadar para kazanıyorsa Grand Theft Auto 5 fazlasıyla hak ediyor diyebiliriz net bir şekilde.
Hatta FPS demişken mesela İngiltere'de Black Ops 1.41 milyon satmış. Rekor ondaymış İngiltere'de. Grand Theft Auto 5 çıktığında ise 1.57 milyon ile ilk gün hasılatını onda sollamış oldu. Tabii oyun oldukça keyifli. Biz de gerek YouTube'da olsun gerek sitesinde olsun zaten bir ilk izlenim videosu çektik. İlerleyen günlerde incelemesiyle karşınızda olacağız. GTA ile ilgili böyle ilginç olan, gerçi biraz üzücü bir haberden bahsedelim. İngiltere'de bir bıçaklanma olayı yaşanmış. İşte bir oyuncu direkt olarak GTA'yı aldığı zaman eve giderken bir arka sokakta bıçaklanarak GTA'sını kaptırmış. Hani o kadar değerli gözüküyor ki demek ki oyuncu da bazı
oyuncularda
gözünü kan bürümüş. Yani.
Oyun uyuşturucu ve şiddet üstüne kurulu. Onu alan adam da şiddete maruz kalarak evet, oyunu kaptırmış. İnanılmaz evet, değişik bir olay yaşanmış.
Son GTA ile ilgili gerçi son demiştim ama Dan Houser ki oyunun tepe ismi arkadaşlar. Yeni nesille ilgili bir planımız yok demiş.
Biz her de, zaman yedik.
Diyerek böyle bir gülümsüyoruz ki. Çünkü ben hala bir yıl içerisinde PC'ye ve yeni nesil konsollara kesinlikle oyunun çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu ilk yayınlanan videolarıyla konsol performansına baktığımızda zaten arada gerçekten büyük farklılıklar var. Tabii ki şu anki versiyonunda gerek grafiksel olsun gerek oynanış olsun
mükemmel.
Ama hani gösterilenler arasında da fark olunca tabii ki kafada soru işaretleri de oluyor.
Bu yani. Arada PlayStation 3'ün download edilen online versiyonuyla ilgili de bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Hatta ben çok böyle arada kalmıştım. PlayStation 3'e download edip beklesem mi yoksa Xbox'ta mı oynasam diye. Ama sonrasında ben Xbox'ın hani grafikleri biraz daha iyi olabilir diye, bundan önceki dönemde öyle olmuştu çünkü, Xbox versiyonunu tercih ettim.
Stream sorunları olduğu söyleniyor ki zaten Rockstar, hatırlıyorsunuz, Xbox 360 versiyonunda çift diskli sunuyordu. Çift diskin sadece bir tanesini konsol üzerine kurmasını istiyordu. Oradaki amaç stream'in bir kısmını CD'den, bir kısmını da hard disk üzerinden yapmak. Yani oradaki bilgi paylaşımını iki yollu olarak aktarmaktı. Şimdi dijital sürüm olunca bütün yük tamamen hard diske biniyor. Tabii yani bunlar çok bariz bir şekilde kendini gösteren hatalar değil. Ama böyle yan yana koyduğun zaman kutulu sürümüyle birlikte ağır çekimde hakikaten de bariz farklar olduğunu görebiliyorsun.
Frame düşmelerini falan
ya, frame olabiliyor. Düşmelerinden ziyade mesela bazı kaplamalar gelmiyor. Arabayla hız yaptığın zaman hiç gelmiyor. Hani geç geliyor kimisi.
İlk oyunda da aslında sonra. Xbox'ta böyle sorunlar vardı. Oyunu kurmaya başladıktan sonra bu sorunlardan kurtulmuştuk tam olarak aslında. PlayStation 3'ün CD'li versiyonunda var mıymış bu sorunlar?
Yok, herhangi bir problem yok.
Online alanlara yazık olmuş o zaman, hani gerçekten
haksızlık. Yapımcı da zaten açıklıyor işte, hani ilk DVD kurun, ikinciden oynayın. Muhtemelen bununla ilgili PSN sürümünden indirenler için bir yama gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü
ha, umarız giderler, mağdur etmişler sonuçta kullanıcıları.
Aynen öyle. Hemen diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar, tabii ki GTA ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni videolar, farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Diğer haberimiz ise SimCity ile ilgili. SimCity'nin ek paketi olan Cities of Tomorrow, yani geleceğin şehirleri duyuruldu. Buna baktığımızda Kasım ayında çıktığını görüyoruz. Aslında çok fazla değişiklik yapmamışlar. Hani SimCity çıktığında da sık sık konuşmuştuk. Muhtemelen ilk indirilebilir içeriği işte haritayı büyütecek gibi, ki SimCity'nin en çok eleştirilen yönlerinden birisi haritanın oldukça küçük olması. Fakat baktığımızda aslında biraz makyajlanmış bir ek paket olduğu gibi görüyoruz. Çünkü tamamen şehirlerin görüntüsünü, işte fabrikaların görüntüsünü gelecek temalı yapıyor.
Jetgiller.
Evet, jetgiller. Ama mesela yapımcı günlüğü videosu var. Yapımcı günlüğü videosunda yapımcının ilk yaptığı açıklama, siz sormadan söyleyeyim, uçan arabalar yok diyor böyle. Öyle bir açıklamayla da giriş yapmış.
Aslında oyun çıkmadan önce çok büyük hani beklenti içindeydik ama çıktıktan sonra kimse konuşmaz, yüzüne bakmaz bir oyun oldu. Rezil ettiler.
Evet, zaten bu online altyapısındaki sıkıntı çıkışında zaten patlama yapmasına neden oldu. Hani bilmiyorum, ek paketlerle ilgili tabii ki satın alanlar olacaktır. Sonuçta SimCity hayranları var, oynayan veteran oyuncuları var. Fakat en çok eleştirilen yönlerinden biri harita boyutunun mesela büyümesi beklenirken böyle direkt olarak işte tema üzerine gitmeleri bana garip geldi. Tabii
kolay oldu bir iş aslında.
Farklı binalar falan da vardır diye tahmin ediyorum. Kasım ayında çıktığı zaman zaten göreceğiz. Yani umarız ilerleyen paketlerde böyle bir haritayı falan da büyütürler de en azından SimCity havasını tam olarak
alırız. SimCity dediğimiz şey haritanın büyük olması lazım. Yani ilk oyundan beri büyük olan bir şey. Hep UFO serilerinde de o vardı. İlk oyundan sonra gitgide daha küçülen, daha basitleşen haritaları görmüştük. Ama şimdi yeni seride mesela bambaşka bir oyunla karşılaştık.
Bütün oyunlar herhalde bu nesilde hemen hemen aynı pozisyona geldi. Yani kırpılarak daha küçük alana, işte daha cafcaflı grafiklerle.
Herhalde daha kolay üretip para kazanma derdindeler. Kesinlikle. Ben de teknoloji haberlerine bir oyuncu faresiyle devam edeyim. Shark'un Fire Glider Optical Gaming isminde, böyle uzun isimli bir faresinin duyurusunu yaptı. Bu fareyi ilk olarak söyleyeyim. Hani üzerinde 7 tane tuş var, 5'i programlanabiliyor. İşte ağırlığını 118 gram, 136 gram arasında değiştirebiliyorsunuz falan gibi. İşte 3000 DPI falan. Böyle bir sürü özelliği var diğer farelerden duyma alıştığımız, ama bu fare 18 Euro'luk fiyatıyla tam bir fiyat performans faresi. Evet. Hatta 18 Euro'luk bir ürün için böylesi güzel bir tanıtım videosunun hazırlanmış olması da güzel bir olay. Ben hep söylüyorum aslında, bu tip donanımlara çok fazla para vermek, eğer çok fazla para kazanmıyorsanız birazcık yani müsriflik oluyor.
Mantıklı
çünkü
değil, evet.
Bunlar da bozuluyor. Yani bunun da tuşu 2 milyon 3 milyon tıklamaya dayanıklı değil. Diğer ilan neredeyse aynı zamanda bu da yıpranmaya başlayacak. Üstündeki o kaplamalar soyulacak. Yani 100 dolarlık farelerin hepsinde de bu yaşanıyor. Mesela benim evde kullandığım pahalı fare klavye setlerine dahi tuştan üstü yavaş yavaş artık soyulmaya başladı. Sonuçta demek ki bu her şeyde yaşanabilen bir şey. Ürünler eskimeden de adamlar ürün satamayacaklar. Bence
yani fiyat performansı.
Dediğim gibi çok fazla paranız yoksa bu tip ürünlere yönelmek her zaman daha avantajlı. Fare görüntüsü oldukça iyi.
Ben tasarımını da beğendim. Hani normal çok geniş olan fareleri büyük 51 olarak kullanamıyorum mesela. Hani bunun tasarımı böyle biraz geniş olduğu için ele de oturuyor, ki videosundan zaten çok net bir şekilde belli olmuş. Tabii fiyatı iyi olunca, hani bugün gittiğiniz zaman en kötü fare bile işte 15-20 lira veriyorsunuz. en azından böyle işte oyuncu faresi olarak tercih edilebilir.
Evet, bir de şimdi oyuncu farelerinde son dönem bir moda var. Gelişmiş farelerde atadığımız makrolar farenin içine kaydediliyor ve program bağımsız olarak hangi makineye takarsak takalım bu makroları kullanabiliyoruz. Sharko'nun yeni faresinde de bu özellik var. İçinde bir bellek var ve bu belleğe makroları kaydediyor. Yazılımı da oldukça gelişmiş. Hani videoda ona da yer vermişler. Gelişmiş yazılımla makro atamaları yapabiliyoruz. D-Pay'ı da yine tek tuşa değiştirme gibi seçenekler var. Güzel bir fare olmuş. Üst seri farelerde nasıl özellikler varsa hepsini 18 Euro'luk bir kasaya sığdırabilmişler. Hani umarız elimize aldığımızda da aynı şeyleri söyleriz. Çok da böyle malzeme kalitesinden kısmamışlardır diyoruz. Fiyatı evet, gerçekten çok uygun. Bir diğer haberimiz de ise enteresan bir oyuncu kulaklığından bahsedeceğim. Bu oyuncu kulaklığı kablosuz olarak Xbox 360, PlayStation ve PC'de kullanılabiliyor olmasıyla zaten ilgi çekici bir kulaklık. Ama şekline baktığımızda askeri bir kask. Evet. Ve
tam senlik aslında.
Evet, üstündeki kamuflajı 3 farklı seçenek çıkıyormuş, içinden değiştirebiliyormuşuz. Kendini kaptırıp Battlefield oynamak isteyenler için ideal, hatta bizim Battlefield videolarımızda evet, da baş tacı edilebilir.
Yani onu alıp Airsoft'ta falan bile kullanabilirsin. Bildiğin kask yapmış.
Evet, kask yapmışlar yani. Ve mikrofonu var üstünde de.
Ya şeyi kalitesi ne durumda, onu da ben çok merak ediyorum.
Şimdi firmaya baktığımda ne kulaklığın üstünde kullanılan o kulaklığın yani sürücülerin boyutları, ne stereo mu 5.1 mi işte.
Abi zaten bir kapatmışlar böyle kaskla, tamam mı?
Evet, gerisinde hiçbir özelliği tanıtmamışlar. 700 gram da ağırlığı varmış. Bunu da söyleyelim, 700 gram ağırlık ciddi bir ağırlık. Yani uzun süre bundan aynı oynayamazsınız.
Aynı bizim taktığımız
aynen yani ben uzun süre oyun oynamak isteyenler 700 gram ağırlığı çok fazla bulacaklardır. Üstte kendi pili falan var böyle. O yüzden herhalde ağırlığı artmış. Bir de kask taktığımız için ekstra olarak. Ya bu biraz şova yönelik bir cihaz ama 60 dolarda fiyatı var. Yani sırf kablosuz bir kulaklık almaya kalksan Xbox 360'da kullanacağın, zaten ödeyeceğin fiyat bu. Evet. Denemeye değer gibi duruyor.
Ya en azından dediğimiz gibi hani böyle işte YouTube'da veya farklı sitelerde içerik çeken oyuncular için de güzel olabilir.
Evet.
Takacaksın kaskları, herkes takacak. En azından konsepte uygun bir şey olacak yani.
Bir de kamuflaj uygun da döşeyebildiğimiz
ses
için üstüne.
Ses kalitesine bakmak lazım yani.
Ses kalitesi derim ben abi.
Tabii ses kalitesi çok önemli.
Yoksa normalde gidip ben plastiğini alıp takarım kafana.
Yani 700 gramı niye kafana taşısın değil mi?
700 gramını bulurum.
Mesut'un yani şeyi takarız ya, airsoft kasklarını takarız.
Bir de üstüne kulaklık
ama
tamamdır.
Senin dediğin gibi tamamen show amaçlı bir yapısı olduğu da belli. İsterseniz buradan Tokyo Game Fuarından gelen haberlere dönelim. Öncelikli olarak PlayStation 4'te arkadaşlar duyurulmuştu. Deep Down, Capcom'un önemli yapımlarından birisi. Hatta ilk duyuru videosuyla birlikte böyle gözlerimiz fal taşı gibi açılmıştı. Yeni nesil oyunlar böyle mi olacak falan demiştik. Daha sonra birkaç tane video yayınlandı Deep Down'la ilgili olarak. İnsanlar biraz böyle sürünceme de kaldı. Ya hakikaten o kadar kaliteli miydi değil miydi derken Tokyo Game Show fuarında, daha doğrusu TGS 2013'te duyurulan yeni tanıtım videosu, gösterilen yeni tanıtım videosu pek çok soru işaretine de cevap vermiş oldu aslında. Görsel olarak çok başarılı bir oyun var karşımızda. Sen daha iyi bilirsin. Dark Souls'a benzeyen evet, bir yapısı var. Her ne kadar oyun gelecekte geçiyor olsa da, uzak gelecekte New York'ta geçen bir oyun ama baktığımız zaman bir ortaçağ havası var. Zannedersem Assassin's Creed'de nasıl hani günümüzde geçse de oyun, işte bu Animus'la birlikte geçmişteki hafızalarımıza dönüyorsak, burada da buna benzer bir sistemle birlikte işte atalarımızın, dedelerimizin orta çağda vermiş olduğu savaşları görüyoruz. Atmosfer olarak çok başarılı, yaratıklar, ejderhalarla kapışmaları falan çok başarılı. Ama işte mesela online olması, hani kendini yalnız hissedemiyorsun. Zaten oyun tamamen co-op üzerine kurulmuş. Yani arkadaşlarla yardımlaşarak ilerliyorsunuz falan. O yüzden oyunun atmosferini değişik yönde etkiliyor olabilir.
Ya senin de dediğin gibi hatta PlayStation 4 lansmanında böyle benim en çok heyecanlandığım oyunlardan birisi olmuştu. Çünkü işte ejderhalar, alevler, böyle kılıç kalkan benim en sevdiğim türler arasında. Hani bu videos merak ediyorduk fakat yayınlanan videolarla birlikte mesela bu videoya baktığımızda TGS videosuna grafikler gerçekten çok güzel. Atmosfer çok güzel, karanlık falan var. Fakat hani Dark Souls'tan böyle kapma çabaları olduğu biraz belli oluyor. Çünkü oynanışta çok büyük sıkıntılar var işte hani biraz da böyle Japon kafasıyla yapmışlar mesela. Dark Souls'u tasarlayanlar da Japon.
Street Fighter serisinin yapımcısı
evet,
tarafından
onu,
geliştiren bir oyun.
Ona hatta evet, Tepe ismi. Hani Dark Souls da Japonlar yapıyor ama böyle tam hardcore dediğimiz RPG tarzında zor bir yapısı var. Ama bunda işte mızrağı alıyorsun, koşuyorsun falan, yaratığa batırıyorsun
ya
falan.
Monster Hunter'ın biraz evet, daha böyle sanki yer altında geçen, zindanlarda geçen versiyonuymuş gibi.
Ya atmosferi zaten konusu ben çok merak ediyorum ama oynanışı şeyinde hala kafamda soru işaretleri
Japon
var.
Japon oyunlarının genelde oynanışları çok sıkıntılı oluyor. Evet. Metal Gear serisi de mesela süperdir ama oynanış kısmına alışmak zaman alır.
Hele Metal Gear 4 oynanış konusunda bayağı bir zorluyor.
Evet,
yani
değiştir.
En azından ben bayağı zorlanmıştım.
Değişik bir mantı oluyor. O evet. Dünyanın içine değişik kendi Japon esprilerini katıyorlar filan. Alıştıkça keyif alıyorsunuz ama alışmak için zaman harcamanız gerekiyor.
Evet, bu arada ekleyelim. Dark Souls 2 de 14 Mart'ta çıkışını gerçekleştiriyor. Büyük ihtimalle yeni nesile de çıkacak diye söylentiler var. Yapımcılar biraz yumuşak konuşuyor o konu hakkında. Umarım yeni nesile de çıkar diye düşünüyorum. Tabii PC'ye de gelecektir büyük ihtimalle çünkü ilk oyunu gelmişti. Bir diğer oyun haberimizde Battlefield 4'ün beta tarihiyle ilgili hepimizin merakla
bekledi.
Bilmiyorum sen premium
şey yaparız ya. O kasmaları alırız.
Açıkçası premium kısmında benim şöyle çekincem oldu. Ön sipariş için girdim siteye ama dolar olarak biz alamıyoruz. Euro olarak alıyoruz. Şimdi sıkıntı tam. Niye euro ödeyeyim ki? Euro çok yüksek gerçekten.
Dolar da yükseldi gerçi.
Dolar da yükseldi. Keşke o zaman alsaymışım gerçi. Yani o zamanki fiyattan alsam şimdi daha ucuz alacaktı.
Oyunu sipariş edenler 1 Ekim tarihinde açık beta'ya, daha doğrusu kapalı beta oluyor, açık beta olmuyor, beta'ya dahil olabiliyorlar. Daha biz 3 gün bekleyeceğiz. 3 gün sonra yani 4 Ekim tarihinde de herkes açık beta'ya girebilecek. Şu an için tabii ki PC, PlayStation 3 ve Xbox 360'da geçer.
Bizden Özgür aldı biliyorsunuz. Evet. Arge kısmından.
Özgür'den
sömürürüz. Evet, ondan şimdi gidip bakıp sömürürüz artık, yapacak bir şey.
Yani ben PlayStation 3 ve Xbox 360 üzerinde pek de beni heyecanlandırmıyor neyse. Ben direkt PC üzerinde deneyen oyuncular.
Zaten Shoplu da bana yollamış. Grand Theft Auto 5'i işte ön siparişle aldın. İndirimim var diye. Bir FIFA bir de Battlefield seçeneğini sunmuş ama ben de FIFA'dan yana kullanacağım herhalde tercih.
Ama ne, FIFA'yı neye alacaksın? PC'ye mi alacaksın?
PC'ye değil yani orada.
Xbox 360 alsan arada kalacak.
Gerçi bir de arada kalacak. Öyle bir şey var.
O sıkıntısı var.
Yeni nesil de geliyor. Evet. Orada bir mülayakta kaldı.
Zaman genişlemesi var da biraz bekleyebilirsin belki, yani daha sonra.
Belki işte olabilir, doğru.
Beta'da falan karşımıza çıkacak harita da bu arada Shanghai haritası. Biliyorsunuz bu binanın devrildiği haritalardan. Ve Domination Conquest modları olacak. Ben Rush modunu çok severek oynayan birisi olarak o konuda biraz üzüldüm ama en azından oyunun dinamiklerini görmemiz açısından bu beta'nın faydalı olacağı.
4 Ekim'de çıkıyorsa eğer bakarız şey olursa, takvim varsa bir DHBSC yapılabilir.
Evet,
yani
bir yapılabilir. Öyle güzel bir videoda çekebiliriz aslında. Teknoloji tarafında enteresan bir kasayla devam edelim. Aslında bir bilgisayara devam edelim. Asus dünyanın ilk NFC tabanlı bilgisayarını tanıttı, M70. M70 görünüş olarak gerçekten güzel bir kasaya sahip. İçinde de zaten son nesil donanımlar kullanılmış Haswell tabanlı bir işlemcisi var. Aynı zamanda Nvidia'nın GTX 650 ekran kartı da yine içerisinde yer alıyor. Yani oyunda oynatabilecek bir bilgisayardan bahsediyoruz burada hazır olarak alındığında. NFC desteği sayesinde ise akıllı telefonunuzu cihaza değdirerek açılmasını kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Şifreyi telefonunuzla açabiliyorsunuz tanımadığınız bir telefonda. Ya da fotoğraf video paylaşımı yapabiliyorsunuz kasanızla.
Yani mobil cihazımızda bayağı bir etkileşimli
evet
bir kasa.
Ve üzerinde bir tane dock var. Qi destekli kablosuz şarj yapabiliyor bu.
O çok güzel bir
evet, ünite. Oraya telefonunuzu bırakıyorsunuz kablosuz şarj destekliyorsa. Bilgisayarınız çalışırken o da şarj oluyor. Gerçekten aslında teknolojinin nerelere kadar geldiğinde bir göstergesi oldu. Bilgisayarlar da buna ayak uydurdukları dönemde çok güzel bir etkileşim yakalayacağız.
Ya zaten NFC teknolojisi böyle güzel bir teknoloji. Hani yavaş yavaş fotoğraf makinelerinde görüyoruz. İşte evet, kasalarda falan da görmeye başlıyoruz.
Değdiriyorsun, paylaşıyorsunuz evet bir şekilde.
Ya bana göre standart hale gelmesi gereken bir teknoloji. Çünkü zaten hani oyuncular olsun, işte bilgisayarla uğraşan programcılar olsun veya işte editörler olsun. Zaten telefonu direkt alıyorsun, ya kasanın evet üstüne koyuyorsun, ya masanın üstüne koyuyorsun. Hani o sırada hiçbir şey yapmadan o telefonun şarj olması bile bence çok güzel bir yenilik. Hani merakla bekliyorum. Umarım standart bir hale gelir de biz de
yanında
kullanmaya başlarız.
Yanında sürekli olarak şarj aleti taşımak zorunda olmasın. Nereye koydum şarj aletini diye evet derdin olmasın.
Zaten artık micro USB ile beraber hani iPhone'da henüz daha standart olmadı bu. Hala da inatla kendi standartlarında kablolarla devam ediyorlar ama mesela micro USB biliyorsunuz artık standart haline aldı Android camiasında ve diğer cep telefonlarında. Zaten artık şarj sıkıntısı kalmadı gibi bir şey. Sadece iOS kullanıcıları, iPhone kullanıcıları bunu yaşıyorlar. Hani özel bir adaptörleri olduğu evet için. Diğer tarafta böyle bir sıkıntı yok ama kablosuz şarj şunu sağlıyor. Yani giderken kablo çıkartma falan derdin yok. Çat alıyorsun elini ve bitti. Hadi dosya bakalım paylaşım yapacağın zaman da mesela bir fotoğraf çektin. Orada üstte değişiklik yapacaksın. En eskiden pat gönderiyorsun. Teknoloji şu anda kullanımda. Hani iPhone 5S'ye baktığımızda hala da ne kablosuz şarj ne bu tip NFC gibi teknolojilere hala daha destek vermiyor. O tarafta herhalde kendi teknoloji üstüne yatırım yapıyorlar diye
biraz
düşünüyorum.
Biraz şey Apple kafası derler ya hani biraz kendi
İşte kapalı yapı var ama kullanıcıların birbirleriyle iletişimini engellemenin bence kötü bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Tamam kendi platformun güzel devam etsin ama en azından insanlara bu tip özgürlükleri de evet açık kapıyı bırak, özgürlükleri de tanı diyorum. Bir diğer haberimiz de Sony'den geliyor. Sony'nin suya toza dayanıklı cihazlar üretme davasını biliyorsunuz. O zamandır böyle bir girişim
böyle
içinde. Cep telefonundan tabletine. Evet, bütün cihazlar artık su geçirmez olarak tasarlanıyor. Şimdi de suya toza darbeye dayanıklı bir harici sabitli tanıtmış durumdalar. Yeni sabitli serisinde dilerseniz mekanik olarak, dilerseniz SSD tabanlı depolamaya sahip sabit diskleri tercih edebiliyorsunuz. Tabii ki fiyatları ve kapasiteleri değişiyor. SSD tabanlı cihazlarda 256 GB'lık bir model duyurulmuşken mekanik diskli tabanlarda 512 GB'lık ve 1 TB'lık modeller satın alınabiliyor. SSD'li model şu an yurt dışında 300 dolar olarak duyurulmuş fiyatı. Diğer modellerde 127 dolar, 173 dolar arasında değişen fiyatlara sahipler. Ama SSD'li model 400 MB saniye transfer hızına sahip USB 0 üstünden. Evet. Diğerleri 110 MB'da takılmış kalmış. Eğer hızlı veri transferi istiyorsanız ki bence harici olarak 256 GB da çok çok yeterli bir seviye. Özellikle USB 0 ile beraber. Suya toza karşı dayanıklı olması da, özellikle darbeye karşı dayanıklı olması da, dizüstü bilgisayarla beraber kullanmak isteyen, sürekli yanına taşıyacak kişiler için de çok çok önemli.
Yani PlayStation 4'ü falan da böyle bir suya dayanıklı falan.
Belki de öyle bir versiyonu gelir.
Bir yerlerden şey mi aldı? Kıyamet mi kopacak? Bir yerde sonra patlak verecek. Çünkü
aslında en son böyle tsunami olayından sonra belki de böyle belki bir yolu tercih etmiş olabilirler.
Olabilir. Ama hani sudan ziyade toza ve darbeye karşı dayanıklı olması hani taşınabilir bir hard disk için çok önemli.
Evet, önemli gerçekten. Yani.
Buradan son haberimiz olarak NBA Live ile ilgili arkadaşlar sonunda bir video geldi. Biliyorsunuz NBA serisi sürekli hani Electronic Arts tarafında işte iptal edildi, Elite oldu ismi filan, seri tamamen şey oldu filan, kenara çıkmadı. Ayırdılar evet, çıkmadı filan.
Sebebi
falan.
De tabii Tuğka'nın başarılı basketbol evet. Serisi.
Yani en sonunda yeni nesille birlikte artık basketbol potasına da girmeye karar verdiler. Çünkü baktığımız zaman e-sports'un işte Amerikan futbolu olsun, golf olsun bütün taraflarda at koşturduğunu görüyoruz. NBA Live 14'ün ilk videosuna baktığımızda ise Kyrie Irving üzerine odaklandığını görüyoruz ki grafikler üzerine tabii ki abanmışlar. PlayStation 4 ve Xbox One'a sadece çıkacak olması da ara oyun şeyini tamamen ortadan kaldırmış. Grafiksel olarak çok iyi duruyor. İşte futbolcuların böyle mimikleri, üzerindeki formalarının hareketleri,
terlemeleri. Genelde basketbolda çok abanabiliyorlar. Hani evet. Daha sık sayıda insan olduğu için.
Daha,
zaten
dar bir alan, evet.
Atmosfer zaten çok güzel oluyor. Hani 2K oyunlarına da baktığımızda seyirci, hatta oradaki seyirciyi hala yeni nesil FIFA'da falan bile hala yakalayamadılar. Yani muhtemelen yeni nesil basketbol oyunlarında böyle tamamen gerçekçi bir yapıda karşımıza çıkacaklar. Oyunun çıkış tarihi arkadaşlar 19 Kasım olarak açıklandı. Tabii ki müzikleri de her Electronic Arts oyununda olduğu gibi oldukça iyi duruyor. Hani bu kadar kısa sürede videosu şimdi çıktı, 2 ay sonra çıkacak. Tabii ki tam olarak çıktığında kafalardaki soru işaretleri kalkacaktır diye düşünüyorum. Bakalım e-sports bu sefer basketbolda şansını döndürebilecek mi?
Bakalım ne olacak? Gerçekten merak uyandıran bir konu. Ama 2K varken de hani riske girinip satın alınır mı?
En azından bir rekabet olursa hani 2K'de biraz rahatlamasın. Adamlar evet, aldı yürüdüler yani sonuçta.
Onlar da rahatlamadılar ama yani. Evet, git hep daha iyi oyunlar çıkarttılar. Bakalım ne olacak? Belki de 2K'den artık bir futbol atağı da görür evet. Şöyle iyi bir futbol oyununa gelirlerse iyi olur. Teknoloji haberlerinde kısa kısalara kompakt kasetlerin 50. yılını doldurmasıyla başlayalım. 50 yaşında kompakt kasetler. Evet, Philips'in icat ettiği kompakt kasetler Walkman'lerle aslında zirveye oynadılar. Ve hepimizin bir kaset arşivi oldu. Hepimiz sesimizi bir şekilde kasete kaydettik, dinledik. Ve araçlarda dahi, tabii ki, ve birçok otomobilde dahi CD, yeni satılanlarda hani CD sürücü standart olarak değil artık kaset takamıyoruz ama hala da kullanılan, trafikte olan cihazlarda kaset çalar bulunmakta.
Şey falan vardı, hatta benim CD'lerin ilk versiyonlarında bu sarsılma sonucunda CD'nin evet, sesinin bozulması falan, kaset o zaman bile daha avantajlı. Tabii teknolojiyle birlikte o problem açtılar ama yani CD karşısında bazı avantajları da vardı ama şimdi baktığın zaman 90'lıklar vardı, 60'lıklar vardı. İçine 10 tane, 15 tane şarkıya sığıyordu ya sığmıyordu. Bugün bakıyorsun bir MP3 player yüzlerce, 200-500 tane. Bir tık da istediğin şarkıya geçiyorsun, onda basıyorsun abi.
Sarıca geçecek.
Bir de başlangıcı bulamıyorsun öteki
bir şarkının. Bir de işte yeni modern müzik setleri şey yapıyordu bilirsiniz. Bir sonraki şarkıya geçtiğinde özel olarak dinliyordu sürekli. Sesin durduğu yerde tak diye diğer şarkıya geçmeni falan sağladı. Hava atıyorduk biz onlarla.
Şeyde ben ya. Çok şaşırmıştım ya. Hani bilmiyorum, kaset böyle şeyini görenler olarak böyle biraz da şanslı hissediyorum. Yani o nostalji ayrı bir hava. Hani bir çıkmıştı mesela müzik seti. İşte A yüzünde bir şarkıyı dinlerken evet. Aynı zamanda B yüzünde geçebiliyordum falan böyle.
Evet değil mi onlar kaseti döndürmeden.
Falan böyle. Çünkü alışmışız alıp çevirmeye falan.
Alıp çevirmeden.
O da farklı bir şeydi yani.
Gerçekten teknolojinin gelişimini yavaş yavaş görmek de ayrı bir şans tabii ama bizim çocuklarımız, yeni genç arkadaşlarımız da teknolojinin gelişimini yavaş yavaş görecekler. İşte akıllı saatler bir gün gidiyorken sonra 2 yıl 3 yıl giden evet. Çok daha gelişmiş modellerle
CD
tanışacaklar.
CD hiç görmeyen bir nesil
olabilir. Hey bir gün yani. Böyle böyleydi.
Olacak
bir
tabii ki.
CD hiç görmeyen bir nesil de olabilir yani.
Tabii çünkü yavaş yavaş.
3 sene içerisinde herhalde.
Değişecek her şey diye düşünüyorum ben de. Bir sonraki haberimiz ise FIFA 2014 Dünya Kupası'nın final maçını 4K olarak yayınlamayı kafaya koymuş ve Sony ile anlaşmışlar. Sony maçı 4K olarak kaydedecek ve yayınlayacakmış. 4K teknolojisinin ayak sesleri aslında bunlar. Biraz da tanıtım versiyonları diyebiliriz. Çünkü 3 boyutlu maç da yayınladılar ama 3 boyutun bugün esamesi okunmuyor. Kimse geçmedi. Evet. Çünkü çok kullanıcı dostu bir teknoloji değil açıkçası. Gözlük takmanın gerekmesi vesaire. Şimdi 4K'ya geçiyoruz. 4K biraz daha iyi ama Türkiye açısından baktığımızda daha full HD kaç kanal var ki 4K kanal göreceğiz. Değişik bir konu. 4K üstüne biz çok eğildik, çok konuştuk. Cumartesi günde zaten hani donanım haberde dosya konumuz TV2'de 4K teknolojileri olacak. Bunun izini sürdük. Birçok konuda birçok kişiyle röportajımız var. Orada güzel bir dosya konusu hazırladık. Orada uzun uzun konuşacağız. Ama Dünya Kupası'nın bir maçı da 4K izleyebilecek olmak 20 bin lirası olup televizyon almış insanları mutlu edecektir diye düşünüyorum.
Hiç o taraftan bakmıştım yani. Nasıl şeyin
maçı? Yani kaç kişi izleyecek dünyada ben onu merak ediyorum bu maçı.
Şeyle bakıyor uydu işte buradan bir izlenmiş. Buradan
olabilir ha burada zenginlik.
Üstün evinde de bir ışık yanıyormuş falan.
Bir de hem zengin olacaksın hem futbolu seveceksin yani. Dünya Kupası'nı izleyecek kadar bakalım.
Darısı oyunların başına ileride bir FIFA 15-16'yı 4K olarak evet. Görebilir miyiz bilmiyorum ama.
Bakalım artık nasıl bir olay olacak. Şimdi de hani hangi maçları 4K yenisak diye konuşuyorlarmış ama 4K'nın şöyle bir olayı var. Tabii ki 4K yayın Full HD televizyonlarda da yine net bir şekilde izlenebilecek. Yani sonuçta Full evet, HD görüntüyü daha fazlasını alabileceğiz ve göreceğiz. Son haberimiz ise NATO tarafından geliyor. NATO geliştirdiği bir cihazla intihar saldırılarının önüne geçmeye çalışıyormuş. İntihar saldırılarında biliyorsunuz ya uzaktan patlatılıyor bomba ya da elektronik bir tetikleme mekanizmasıyla arabanın içine falan konan bombalar işte sürülüyor bir yere arabayı çarptırıyorlar. Orada hava uçuyorlar falan. Evet bağlıyorlar ya da uzaktan işte cep telefonuyla falan yok ediyorlar. Şimdi NATO'nun geliştirdiği cihaz çok büyük bir elektromanyetik şok yayıyor. Mesela bir araba size hızlı bir şekilde yaklaşıyor. Düğmeye bir basıyorsunuz araba duruyor. Bütün elektronik sistemini yaktığı için arabayı durdurabiliyor mesela.
Güzel teknoloji.
Evet ya da böyle mesela denizden bir sürat motoruyla size yaklaşıyorlar. Düğmeye bir basıyorsunuz sürat motoru iptal oluyor. Ya, ve denemelerini de yapıyorlar. Şu an çalışıyor.
En azından böyle hep bu teknolojiye baktığımızda işte daha çok yıkma, patlatma işte o tarafa gittiğini görüyoruz. Bir de yani savunma tarafını da yapsınlar yani.
Peki nasıl en azından düşmüş ki bu?
İntihar saldırıları için falan güzel.
Çok büyük bir elektromanyetik şok yayıyor ve enteresandır. Bir aracın arkasına mesela konumlandırıyorlar bunu. Oradan yayıyorlar. Ama bunu çalıştıran aracı hiçbir şey olmazken.
Peki etrafındaki diğer cihazlarda
bence hepsi mu? Komple gidiyordur zaten şey etrafında.
Falan böyle.
Filmlerde olur ya böyle son anda işte basar düğme.
Evet her şey durur. Özellikle biz Matrix'te görmüştük onu. Evet. Hani Matrix'te robotları durduruyorlardı öyle bir elektromanyetik şoklar. Bakalım kullanmaya başlayacaklarmış yakında. 2014'te kullanıma geçeceği düşünülüyor. Gizli bir yerde çalışmalarına devam ediyorlarmış. Videolarda görüldüğü kadarıyla da işe yarıyor gibi görünüyor. Hani umarız NATO ülkelerine bedava veriyorlardır bunu. En azından kendini savunabilirler evet.
Evet buradan arkadaşlar oyun tarafındaki kısa kısalara geçtiğimizde şimdi Dünya Kupası'ndan bahsettik. Tabii ki FIFA ile ilgili aslında Mesut'la geçtiğimiz hafta FIFA ve PES'teki Türk takımları hakkında kısa bir konuşmamız olmuştu. Her ne kadar Mesut büyükleri alıyorlar dedikten sonra şom ağzını açtın 6 tane yemiş.
Ama büyük adam kadar. Büyük yer arkadaşlar.
Mesut bir konuştu pir konuştu arkadaşlar artık önümüzdeki tabii ki maçlara bakacağız. FIFA 14'te Türkiye Ligi'nin resmi olarak yer almayacağı hani duyurulmuş oldu. Çünkü oyunda yer alan ligler açıklandı ve maalesef Türkiye geçtiğimiz yok. Haftada tahmin ettiğimiz gibi Türkiye yok. Hem PES'te hem de FIFA'da sadece Galatasaray var. Umarız önümüzdeki yıllar itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu şu kanundaki değişikliği tekrar eski haline getirir de tekrar Türkiye Ligi'ni oynamaya başlarız. Bir diğer haberimize geçtiğimiz arkadaşlar Monochrome Steam'e kabul edildi. 18 tane oyun Steam için açıklandı ve bunların arasında Türk yapımı
Monochrome.
Evet, Monochrome da var.
Tebrik ediyoruz yapımı.
Aynen öyle. Tebrik ediyoruz. Hani Greenlight'tan sonra direkt olarak Steam'e de kabul edilmesi güzel bir şey. Bir Türk yapımcının en azından Steam kütüphanesinde
evet,
yer alması.
Evet, yer alması.
İyi bir şey. Muhtemelen de hepimiz de alacağız diye düşünüyorum. Sega Semi Atlus'u satın aldı arkadaşlar. 141 milyon dolara satın almış. Baktığımız zaman aslında firmaların
Nintendo
bazı firmaların
evet. Ya onu.
Hani Shin Megami Tensei falan çok güzel firma şeyleri var, oyunları var. Hani Japon RPG'leri konusunda da oldukça ön plana çıkan
Persona,
bir firma.
Persona, evet. Shin Megami Tensei keza sen söyledin.
Ya Nintendo alsa bence de ilginç şeyler yani ortaya çıkabilirdi.
Çok şey çıkabilirdi ortaya.
Hani Sega aldı umarız Sony şey dünyasında görmeyiz yani Persona dünyasında.
Yalnız ben Sega'nın almasında şöyle bir avantaj görüyorum Ersin. Sega son dönemlerde Batı şeyine bayağı bir evet. Yanaştı. Yani yayıncılık anlamında Atlus'un bazı oyunları biliyorsun hep Japonya'ya özel kalıyor ve bu tarz oyunu sevenler. O kültürün oyunu seven insanlar mahrum kalıyordu.
Ki Persona serisinin çok fazla şeyi var Batı tarafında.
Ya bu konuda bence hani yerelleştirme konusunda en azından Türkiye değil ama hani Amerika ve İngiltere, Avrupa kıtalarına yerelleştirme konusunda çok büyük bir avantaj sağlanabilir diye düşünüyorum.
Yani fiyatına da baktığımız zaman 141 milyon hani bir şey bakıyorsun değil. İşte GTA'ya falan bakıyorsun
bir şey
değil mi?
bir şey değil.
Ya iyi para ama aslında böyle iyi oyun yapan bazı firmaların ne kadar düşük bütçeye
sahip olduğunu görüyoruz. O kadar çok bırakanlara kalmış da bir şey değil diyorsun ya, 140 evet. milyon dolara. Hakikaten de öyle ama oyun dünyası için.
Bunun dışında PlayStation'ın uygulaması duyuruldu. Direkt olarak hani şeye de benzetebiliriz. Smart Plus'a da benzetebiliriz Xbox için. Hani PSN'de yaptığınız her şeyi PS Application'da da yapabileceksiniz. Bu da güzel bir şey tabii ki akıllı telefon kullananlar için. PlayStation 4 oyunlarının Türkiye fiyatları 179 ile 199 dolar arasında açıklandı. Mustafa Yiğit Twitter'dan.
179 dolar mı?
Lira.
Lira.
Dolar.
Yani orayı düzelttin mi? Dedim, çok... Nasıl bir şey konsoldan pahalı oyun?
İki tane oyun alıyorsun.
Bize Japonların gözü döndü. Evet.
İyi düzelttin. O kadar evet. çok dolardan, milyon dolarlardan bahsettik ki böyle birden böyle.
Dedim bu sefer Japonlar bayağı sinirlenmiş geliyorlar.
Yani baktığımız zaman şu an GTA bile işte ülkemizdeki bazı yerlerde 240 milyona falan satılıyor. Boş. Hani yeni nesil oyunlar için.
Acaba paketi açmayıp satsam mı, ne yapsam?
Yeni nesil oyunlar için bence iyi bir fiyat ve hani Sony Türkiye yaptığı açıklamada PlayStation 4'te de ki daha önce de duyurmuştuk zaten Türkçe oyunlara devam edeceğini açıklamıştı. Son olarak arkadaşlar PlayStation Vita'nın bana göre en başarılı oyunlardan birisi olan Gravity Rush'ın devam oyunu resmi olarak TGS fuarında duyuruldu. Kısa bir videoda gösterdiler. Hani gene aynı karakterle devam edeceğiz. O oyunda merakla bekliyoruz.
Evet, gerçekten enteresan bir oyundu ve Vita'ya yakışan bir oyundu. Evet. Umarız...
Vita'nın en özgün oyunlarından birisi.
Evet, aynı şekilde devam ederler diyelim. İkisi birin bugün de sonuna geldik. Yine güzel bir kapanış videosuyla veda ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. GTA, a stupid game just took my man away. Now all he does is sit around all day. GTA, our whole relationship has gone astray. He doesn't listen to a word I say. Screw GTA. What a waste of time, this should be a crime. Simulating psychopathic life. That's right, why don't you spend some time outside. Ride a real bike, go and get some love. It's really nice. That's right, there's just no use for stupid guys. It's a hopeless fight, don't know why we try. GTA, the single greatest sandbox ever made. I have no problem laying round all day to play. GTA, don't really care if I am getting laid. Cause man, we're definitely getting laid in GTA. There's cars and bikes and trucks and planes and guns and knives and mines. Grenades! There's skydive and golf and tennis and more! Whatever you want! Activities galore! There's robberies and heists! Economies and shops and markets and dealers and so many plots! There's missions and jobs and races up high! The least you can do is give it a try. GTA. Maybe this game is really not that lame. I see why you would sit around all day and play GTA. Hey, look, I'm driving in the opposite lane. Oh, and I just blew up a passenger plane in GTA. GTA, more fun than reading 50 Shades of Grey. And now we all can sit around all day and play GTA.